İkinci Krallar kitabının 17. bölümüne geldik. Konu İsrail sürgüne gidiyor. Aşağıda Tanrı'nın İsrail'in sürgüne gitmesine izin veriş nedenlerini bulacaksınız. Birinci neden neydi? Bu insanların sürgüne gitmelerinin birinci nedeni. Tanrı'ya itaatsizlik ettiler. Rabbe uymadılar. İtaat etmediler. Bunu 13. ayette göreceğiz. Rab İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak, yani Tanrı'nın sözlerine uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. Sonra Tanrı'dan şüphe duydular. Bu ikinci noktadır. Bunu 14. ayette görüyoruz. Aynı zamanda ikinci tarihler 36, 15, 16. ayetlerde. Ama dinlemediler diyor. Tanrıları Rab'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. 490 yıl boyunca Sept yılına uymayarak Tanrı'ya meydan okudular. İtaatsizlik ettiler. Böylece Rabbin peygamber Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke 70 yıl ıssız kalacak. Ülkenin Şabat yılları doluncaya kadar tutulmamış Şabat yıllarını size ödeteceğim diyor Tanrı 2. Tarihler 36-21'de. Bu ulusun öyküsü her bir bireyin öyküsüdür değerli dostum. 17. bölümde İsrail krallarının soyunun sonuna geliyoruz. Kuzeydeki 10 oymak Asurlular tarafından sürgüne götürülmüşlerdi. Yahuda kralı Ahaz'ın krallığının 12. yılında Ela oğlu Hoşea, Samirya'da İsrail kralı oldu ve 9 yıl krallık yaptı diyor 17. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ama kendisinden önceki İsrail kralları kadar değil. Hoşea, Ahab ve İzebil ya da Ahaziye kadar kötü değil ama yine de yeterince kötüdür. Asur kralı Şalmaneser Hoşea'ya savaş açtı. Hoşea teslim olup haraç ödemeye başladı. Ancak Asur kralı Hoşea'nın hainlik yaptığını öğrendi. Çünkü Hoşea Mısır firavunu Son'un desteğini sağlamak için ona ulaklar göndermiş. Üstelik her yıl ödemesi gereken haraçları da Asur kralını ödememişti. Bunun üzerine Asur kralı onu yakalayıp cezaevine kapadı. Asur kralı İsrail topraklarına saldırdı, Samirya'yı kuşattı. Kuşatma 3 yıl sürdü diyor 2. Krallar 17. bölüm 3-5 ayetlerinde. Burada Asur kralı Şalmaneser'le tanıştırılıyoruz. Kuzeydeki krallığı ele geçirmişti ve onlardan vergi alıyordu. Kral Hoşea'nın kendisine karşı planlar yürüttüğünü ve vergilerini vermediğini keşfedince Samirya'yı kuşattı. Samirya, Ahav'ın babası Omri'nin inşa ettirdiği kentti. Ahav burada bir saray yaptırmıştı. Burası ülkenin en güzel yerlerinden biriydi. Şimdi Asur kralı burayı kuşatmıştı. Hoşea'nın krallığının 9. yılında Asur kralı Samirya'yı ele geçirdi diyor 6. ayette. İsrail halkını da Asur'a sürdü. Onları Halah'a, Habur ırmağı kıyısındaki Gozan'a ve Met kentlerine yerleştirdi. 10 oymağın kayıp olduğunu, yani oymakların Büyük Britanya'da ortaya çıkıp oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldıklarını söyleyenler vardır. Bu, kayıp oymakların üyeleri olduklarına inanmaktan hoşlanan birçok kişinin gururunu besleyen güzel bir teoridir ama 10 kayıp oymak düşüncesi tamamen bir insan ürünüdür. Yani bunu söylemek, bunu düşünmek yanlıştır ve doğru değildir. Bunu Tanrı sözünde göremezsiniz. Örneğin İncil'de Yakup mektubunda şöyle yazılmıştır. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Yakup 1:1. Belli ki Yakup oymakların kayıp olduklarını düşünmüyordu. Bu teoriyi savunan kişiler 10 oymağın Asur'a esarete gittiklerinde kaybolduklarına inanmaktadırlar. Yahudiler diyarlarına döndüklerinde bütün oymaklardan birer grubun geldiğini göreceksiniz. Sürgüne giden Yahudi sayısı birkaç milyondu. Ama sadece 65 bin kişi geriye dönmüştü. Bütün bunlar kendilerini Mısır firavunun boyunduruğundan kurtarıp Mısır'dan çıkaran tanrıları Rab'be karşı günah işledikleri için İsraillilerin başına geldi. Çünkü başka ilahlara yani putlara tapmışlar, Rab'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların törelerine yani putperest törelerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı. 2. Krallar 17, 7 ve 8. ayetler. Rab bu insanlara karşı çok sabırlı davranmıştı. 200, değerli dostum, 200 yıldan daha uzun süren bir dönem içinde, yani krallığın bölünmesinden sonra Rab onlara kendisine dönmeleri için bol bol fırsat ve zaman vermişti. Tanrı sözü, onların başka tanrılara, putlara tapınmakta ısrar ettikleri için Tanrı'nın onları sürgüne gönderdiği konusunda çok açıktır. Tanrıları Rabbin onaylamadığı bu işleri gizlilik içinde yapmışlar. Gözetleme kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde tapınma yerleri kurmuşlardı. Putperestliğe dönmüşlerdi yani. Her yüksek tepenin üzerine sık yapraklı her ağacın altına dikili taşlar, Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlar diktiler diyor 9-10. ayetlerde. Görüyorsunuz tepelerin üzerinde ve ağaçların altında putperest tapınmalar yürütülüyordu. İsrail bu büyük ahlaksızlığa, putperestliğe katılmıştı. Rabbin onların önünden kovmuş olduğu ulusların yaptığı gibi bütün tapınma yerlerinde buhur yaktılar. Yaptıkları kötülüklerle Rabbi öfkelendirdiler. Rabbin bunu yapmayacaksınız demiş olmasına karşın putlara taptılar. 11-12. ayetler. Tanrı ahlaksızlıkları ve putperestliklerinden ötürü putperestleri diyardan uzaklaştırmıştı. Tanrı'nın kendi halkının diyarda kalıp aynı şeyleri yapmalarını elbette ki Tanrı asla izin vermezdi. Asurluların gelip onları sürgüne götürmelerine izin vermişti Tanrı. Rab İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. 2. Krallar 17 ayet 13. Tanrı kuzeydeki İsrail krallığındaki bu insanlara Ahiya, İlyas, Mikaya, Elişa, Yunus, Amos ve Hoşea adlı peygamberleri göndermişti. Güneydeki Yahuda krallığına Şemaya, Yuel, Yeşaya ve Mika adlı peygamberleri göndermişti. Daha sonra da Nahum, Habakuk, Sefanya ve Yeremya'yı gönderecekti. Her peygamber her iki krallıktaki insanları kötü yollarından vazgeçip Tanrı'ya dönmezlerse neler olacağı hakkında uyarmışlardı. Ama bu insanlar dinlemediler. Tanrıları Rab'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler diyor 2. Krallar 17 ayet 14'te. Temel günah neydi? Suçları imansızlıktı, inançsızlıktı. İnsanlığın büyük günahı Tanrı'ya inanmayı ret etmeleridir. Sizler ve ben değerli dostum, Tanrı'yı dışarıda bırakan çağdaş toplumda yaşıyoruz. Eğitim sisteminde Tanrı'nın yeri yok. Hükümet yetkilileri Tanrı'ya danışmıyorlar dünyanın her yerinde. Ne yazık ki günümüzdeki birçok inanlılar topluluğu da Tanrı'ya başvurmuyor. Bunun sonucu olarak Tanrı uzun zaman önce kendi halkını yargıladığı gibi, evet bizleri de yargılayacak. Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler. Böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Çevrelerindeki uluslar gibi yaşamamaları için Rab kendilerine buyruk verdiği halde ulusların törelerine göre yaşadılar. Hangi töreler? putperest törelerine göre yaşadılar. Bu ayetlere yeniden dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı içe sayarak değersiz putların ardınca gittiler. Peki böyle yapınca ne oldu? Yani sonuç nedir? Kendi değerlerini yitirdiler. Kardeşim, putlara döndüğünde, putperestliğe döndüğünde insan kendi insani değerlerini yitirir. Kuzeydeki krallık sürgüne götürülmüştü. Peki güneydeki krallık? Yahudalılar bile tanrıları Rabbin buyruklarına uymadılar diyor 19. ayette. İsraillilerin benimsediği törelere göre yaşadılar. Göreceğimiz gibi Yahuda İsrail'in yaşadıklarından ders almayacaktır. Biliyorsunuz İsrail ulusu Süleyman'ın ölümünden sonra evet itaatsizlikleri yüzünden Tanrı'ya boyun eğmediklerinden dolayı ikiye bölündü. Yahuda krallığı ve İsrail krallığı. Şimdi İsrail krallığı sürgüne götürülmüştür. Yahuda krallığı bundan ders alması gerekliydi ama almamıştır. Bundan dolayı Rab İsrail soyundan olan herkesi reddetti. Çapulcuların eline teslim ederek onları cezalandırdı. Hepsini huzurundan kovdu. Rab İsrail'i Davut'un soyunun elinden aldıktan sonra İsrailliler Nevedoğlu Yarovam'ı kral yaptılar. Yarovam İsraillileri Rabbin yolundan saptırarak büyük günaha sürükledi diyor 2. Krallar 17. bölümün 20-21. ayetlerinde. Hatırlayacağınız gibi Yarovam İsrail'de buzağıya tapınışı başlatmıştı. Putperestliği başlatmıştı. İsrailliler Yarovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. Sonunda Rab kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi topraklarından Asur'a sürüldüler. Hala orada yaşıyorlar diyor 2. Krallar 17. bölüm 22-23. ayetlerde. Tabii ki hala sözcüğü 2. Kralların yazıldığı zamandan söz etmektedir. Bu insanlar itaat etmediler. Çünkü bereketin, barış içerisinde yaşamanın koşulu Rab'be itaatti. Rabbin buyruklarında yürümeleriydi. Ama bu insanlar buna uymadılar. Hatta putperestliğe bile döndüler. Putperestliğe dönünce Rab da onları huzurundan kovdu. Ve İsrailliler Asur'a sürüldüler. Neden? Çünkü putperestliğe döndükleri için. Asur krallığı kuzeydeki krallıktaki insanları sürgüne götürdüğünde diyarda yaşamaları için oraya başka insanlar getirdi. Kuzeydeki krallığın bulunduğu bölgeye Samirya adı veriliyordu. İncil'deki Samiryeliler Asur kralı tarafından oraya yerleştirilen insanlardı. Yani Asur kralı başka yörelerden insanları getirip oraya yerleştirdiler. Buna koloni diyoruz. Bu ayetler onların buraya ilk gelişlerini bildirmektedir. Asur kralına sürdüğün ve Samirya kentlerine yerleştirdiğin uluslar Samirya ilahının yasasını bilmiyorlar. O da üzerlerine aslanlar gönderiyor diye haber salındı. Bu yüzden aslanlara yem oluyorlar. Çünkü ülke ilahının yasasından haberleri yok. Bunun üzerine Asur kralı şu buyruğu verdi. Samirya'dan sürülen kahinlerden birini geri gönderin, gidip orada yaşasın ve ülke ilahının yasasını onlara öğretsin. Samirya'dan sürülen kahinlerden biri gelip Beytel'e yerleşti ve Rab'be nasıl tapınacaklarını onlara öğretmeye başladı. Gel gelelim, Samirya kentlerine yerleşen her ulus kendi ilahlarını yaptı. Samiryalıların yapmış olduğu tapınma yerlerindeki yapılara bu ilahları koydular diyor 2. Krallar 17. bölüm 26-29 ayetler arasında. Bu bizi kuzeydeki krallığın sonuna getiriyor. Diyar çeşitli halklarla dolmuştur ve bu halklar birbirleriyle evlenmektedirler. On oymak bir daha asla kuzey krallığını oluşturmayacaktır. Şimdi dağılmışlardır ama kayıp değildirler. Şimdi 2. Krallar 18. bölüme geldik ve bu bölümün konusu Hiskia'nın yönetimi altında uyanış ve sınanmadır. Bu bölüm sadece 2. Krallarda kayıtlı olmakla kalmaz, aynı zamanda 2. tarihlerde ve Yeşaya'nın peygamberliğinin tarihsel bölümünde de kayıtlıdır. Biraz önce kuzeydeki İsrail krallığının Asur tarafından sürgüne gönderildiğini gördük. Tanrı bunun neden olduğuna dair 3 neden gösterir. İsrail Tanrı'ya itaatsizlik etmiştir. Tanrı'dan şüphe duymuşlardır ve Tanrı'ya meydan okumuşlardır. Aynı dönemde güneydeki Yahuda krallığında çok harika bir kral bulunuyordu. Bu noktadan itibaren kuzeydeki krallık artık resmin içinde olmadığından sadece güney krallığının tarihini izleyeceğiz. Tanrı'nın bu sırada Yahuda'yı sürgüne göndermemesinin nedeni Yahuda'da bir uyanış yaşanmasından sorumlu olan birkaç kraldı. Hiskia bu krallardan biriydi. Hatta Davut'tan sonra ülkede hüküm süren en iyi kraldı. 2. Krallar 18. bölümün ilk 3 ayeti şöyle diyor. İsrail kralı Eleoğlu Hoşea'nın krallığının 3. yılında Ahaz oğlu Hiskia Yahuda kralı oldu. Hiskia 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Zekerya'nın kızı Aviya idi. Atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Hiskia'nın babası Ahaz çok kötü bir kraldı. Buna karşın harika bir oğlu vardı. Bu da bizi Hiskia'nın annesinin harika ve Tanrı yolunda yürüyen bir kadın olduğunu düşünmeye götürüyor. Burada bizlere annesinin adının Aviya Abi olduğu söylenmiştir. Alışılagelen tapınma yerlerini kaldırdı. Dikili taşları parçalayıp Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları kesti. Musa'nın yapmış olduğu Nehuştan adındaki tunç yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailliler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı. 4. ayet. Hiskia harikulade bir adamdı. Halkına uyanışta öncülük etti ve diyardan putperestliği kaldırmaya çalışarak da ilk adımı attı. Bu ayet Musa'nın çölde diktiği tunç yılandan söz ediyor. Musa'nın yapmış olduğu yılana ne olmuştu? O yılan saklanmıştı. Yani tunçtan yılan. Doğal olarak çok önemli bir şeydi ve tapınakta tutuluyordu. Şimdi İsrailoğullarının ona tapmaya başladıkları gün gelmişti. Atalarının asiliklerinden ötürü Tanrı'dan bir yargı olarak çölde zehirli yılanlar tarafından ısırıldıklarında yaptıkları gibi ona imanla bakmak yerine ona tapmaya başladılar. Şimdi bir tökez taşıydı. Onun anlamını unutmuşlardı. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir, öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuştun diyen Yuhanna 3:14-15'e göre tunç yılan bir simgeydi. Bu insanlar bunu tersine çevirip Tanrı yerine tunçtan yapılan yılana tapmaya başlamışlardı. Anadolu'daki 7 kiliseyi incelerken Bergama kentinde yılana tapınıldığı dikkatimi çekti. Öyle gözüküyor ki İsrail oğulları da aynı şeyi yapıyordu. Tunç yılana buhur yakıyorlardı ve adına Netaşan diyorlardı. Şimdi Hiskia bunu parçalamıştı. Ondan kurtulmanın zamanı gelmişti. Bunda değerli dostum büyük bir ruhsal ders vardır. Tanrı'nın geçmişte kullanmış olduğu belirli organizasyonlar, belirli hareketler ve belirli yöntemler olmuştur. Ne yazık ki insanlar Tanrı'nın kendileriyle olan işinin ne zaman bittiğini bilmeyerek bunlardan vazgeçmeyi reddettiler. Tanrı'nın yükseltmiş olduğu ve büyük bir amaca hizmet etmiş olan ama şimdi işlerinin bitmiş olduğu bir sürü organizasyon ismi sayabilirim. İşe aldıkları kişilere iş sağlamaktan başka hiçbir nedenleri olmadan çalışmayı sürdürdüler. Nehuştan oldular. Bir zamanlar bir amaca hizmet eden ve Tanrı tarafından büyük bir şekilde kullanılan tunçtan yılanlar oldular. Sonra Tanrı'nın onlarla işinin bittiği gün geldi. İnsanları yıllardır aynı yöntemleri kullandıkları bazı kiliselerde bulundum. Biz bunu her zaman böyle yaptık derler. Belki de bu yöntemlerden bazılarını değiştirmenin zamanı gelmiştir. Tanrı'da değerli dostum monotonluk yoktur. Paulus'un hiçbir zaman insanlara toplantıdan sonra öne çıkmaları için davette bulunmadığına dikkat ettiniz mi hiç? Belli ki bu uygulamayı Modi başlatmıştı. Şimdi müjdecilerin çoğu insanların öne çıkmalarını istemeleri gerektiğini düşünmekteler ve bunun bir tökez taşı olduğu durumları gördüm. Tanrı Modi'nin bunu böyle yapmasına izin verdi ama sizi bunu yapmaya yöneltmeyebilir. Vaizlik yaptığım onca yıl içerisinde pazar sabahları yapılan toplantılarda Rab'be olumlu yanıtlar veren birçok yeni imanlı olduğu halde iman edenler arasından en sağlamları hiçbir davette bulunulmayan perşembe akşamları ya da çarşamba akşamları kurtulmuşlardı. Tunçtan bir yılanın eş değerlisine tapınmaya başlayıp adını Nehuştan koyabilirsiniz. Bu konuya biraz zaman ayırdım çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Hizkiya o yılanı yok ettiği için Rabbe şükürler olsun. Bence asık suratlı azizler Hizkiya'yı gerçekten eleştirmişlerdi. Büyük bir olasılıkla Harkule'de güzel tunç yılanımızı yok etti diyorlardı. Onu parçaladığı için Tanrı'ya şükürler olsun dostum. Kilisenizde ya da yaşamınızda birkaç put varsa onlardan kurtulmanız gerekir. Belki değiştirmeniz gereken bazı şeyleri yapma yöntemleriniz vardır. Hizkiya İsrail'in Tanrısı Rab'be güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Rab'be çok bağlıydı. Onun yolundan ayrılmadı. Rabbin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi diyor 2. Krallar 18, 5 ve 6. ayetlerde. Hizkiya'dan önce ve sonra kendisini kıyaslayabileceğimiz kimse yoksa onun Harkule'de biri olduğu sonucuna varmalıyız. Davut'la aynı düzeydeydi. Tanrı tarafından büyük bir şekilde kullanılan büyük bir kraldı. Yaşamının 2. Krallar, 2. Tarihler ve Yeşaya olmak üzere eski antlaşmanın 3 kitabında bize verilmesinin nedeni budur. Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Asur kralına karşı ayaklandı ve ona kulluk etmedi. Gazze ve çevresine gözetleme kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde Filistinlileri bozguna uğrattı. Hizkiya'nın krallığının 4. yılında İsrail kralı Eleoğlu Hoşea'nın krallığının 7. yılı Asur kralı Şalmaneser Samirya'ya yürüyerek kenti kuşattı. Kuşatma 3 yıl sürdü. Sonunda Samirya'yı ele geçirdiler. Hizkiya'nın krallığının 6. yılı, İsrail kralı Hoşea'nın krallığının 9. yılında Samiri alındı diyor 2. Krallar 18, 7, 10 ayetler arasında. Hizkiya cesur bir kraldı. Onun komutasında Yahuda Asur'a karşı isyan edip Filistinlileri yenmişti. Hizkiya'nın hükümranlığının 6. yılında Asur kralı Şalmaneser Samirya'yı aldı. Kuzeydeki krallık yenildi. Şimdi Asur'la Yahuda arasında hiçbir şey, dikenli bir çit bile yoktu. Kral Hizkiya zor bir durumdaydı. Asur kralı İsraillileri Asur'a sürerek Halah'a, Habur Irmağı kıyısındaki Guzon'a ve Met kentlerine yerleştirdi. Çünkü tanrılar Rabbin sözünü dinlememişler, onun antlaşmasını ve Rabbin kulu Musa'nın buyruklarını çiğnemişlerdi. Ne kulak asmışlar ne de buyrukları yerine getirmişlerdi diyor 2. Krallar 18, 11 ve 12. ayetlerde. Bu İsrail'in sürgünlüğünün değerli dostum bir özetidir. Hizkiya'nın krallığının 14. yılında Asur kralı Sanherib Yahuda'nın bütün surlu kentlerine saldırarak onları ele geçirdi. Yahuda kralı Hizkiya Lakiş kentindeki Asur kralına şu haberi gönderdi. Suçluyum, üzerimden kuvvetlerini çek, ne istersen ödeyeceğim. Asur kralı, Yahuda kralı Hizkiya'ya 300 talant gümüş ve 30 talant altın ödemekle yükümlü kıldı diyor 2. Krallar 18, 13 ve 14. ayetlerde. Hizkiya Asur'a karşı isyan etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Başarılı olamadığı için de bedelini ödemek zorunda kaldı. 16. ayette daha önce yaptırmış olduğu Rabbin tapınağının kapılarıyla kapı pervazlarının üzerindeki altın kaplamaları da çıkarıp Asur kralına verdi diyor. Asur kralı başkomutan, askeri danışman ve komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e Kral Hizkiya'ya gönderdi. Yeruşalim'e varan ordu çırpıcı tarlası yolunda yukarı havuzun su yolunun yanında durdu diyor 17. ayette. Sanherib Yahuda'yı büyük bir orduyla tehdit etmektedir. Haber gönderip Kral Hizkiya'yı çağırdılar. Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, yazman Şevne ve devlet tarihçisi Asav oğlu Yuha Asurluları karşılamaya çıktı. Komutan onlara şöyle dedi: Hizkiya'ya söyleyin, büyük kral Asur kralı diyor ki, güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? 18. bölümün 18-19. ayetleri. Rabşeka iki şey önererek onu korkutmaya çalışıyor. Savaş tasarılarını ve gücün olduğunu söylüyorsun ama bunlar boş sözler. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun? İşte sen şu kırık kamış değneğe, Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir diyor 2. Krallar 18-20-21. ayetler. Mısır'dan yardım beklediğini bilerek Mısır'la üzerine herhangi bir ağırlık koyduğu anda kırılıp eline batacak kırık bir kamış olarak alay eder. Mısır'dan hiçbir yardım alamazsın der. Şimdi ikinci desteği de düşürmeye çalışıyor. Yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına yalnız Yeruşalim'de bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu? 22. ayet. Hizkiya yüksek yerleri kaldırttığında Sanherib onun diri ve gerçek Tanrı'nın sunaklarını kaldırdığını düşünüyordu. Hizkiya'nın diyarı putperest sunaklar ve putlardan temizlediğini ve davranışının bir küfür değil itaat olduğunu anlamamıştı. Yahudilerin Tanrı'ya Yeruşalim'deki bir tek sunakta tapınmaları gerekiyordu ve Tanrı'ya sadece kanlı bir kurbanla yaklaşabiliyorlardı. Ancak Sanherib'e durum, Hizkiya'nın ona en çok ihtiyacı olduğu sırada Tanrısını bir kenara atmış gibi gözükmüştü. Haydi efendim, Asur kralıyla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana 2000 at veririm diyor 23. ayette. Bu Yahuda'nın askeri gücüne bir hakaret ve güçlü bir küçümseme dışa vurumuydu. Hilkiya oğlu Elyakim, Şevne ve Yuha lütfen biz kullarınla Aramice konuş diye karşılık verdiler. Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudice konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor. 26. ayet. Yahudiler Yeruşalim kenti duvarının üzerinde sıralanmışlar, olup bitenleri dinliyorlardı. Yahudi yetkilileri bizlerle Aramice konuş, anlayabiliriz diyorlardı. İhtiyar Rabşeke hayır, öyle olmayacak. Bu şovu televizyona çıkaracağız gibisinden konuştu. Askerlerin moralini gerçekten de bozuyordu. Sonra ayağa kalkıp Yahudice bağırdı. Büyük kralın, Asur kralının söylediklerini dinleyin. Kral diyor ki, Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi benim elimden kurtaramaz. 28-29. ayetler. İnsanları etkiliyor, propagandasıyla onların beyinlerini yıkıyor. Rab bizi mutlaka kurtaracak. Bu kent Asur kralının eline geçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın. Rab'be güvenmeyin, Hizkiya'yı dinlemeyin. Çünkü Asur kralı diyor ki, teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye, tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek. Yaşamı seçin, ölümü değil. Rab bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmaya çalışan Hizkiya'yı dinlemeyin diyor 2. Krallar 18-30-32'de. Yahudileri teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor. Ne Hizkiya'nın ne de Tanrı'nın onlara yardım edemeyeceğini tekrar ve tekrar söylüyor. Yaşamlarının ancak teslim olmalarıyla kurtulacağını vaat ediyor. Benimle anlaşın, ben de sizi bir süre evlerinizde huzurun tadını çıkartmak üzere rahat bırakırım diyor. Sonra da sizi buradan alıp başka bir yere yerleştirsek bile gideceğiniz yer kendi yeriniz gibi güzel bir yer olacak diyor. Ulusların ilahları ülkelerini Asur kralının elinden kurtarabildi mi? Hani nerede Haman'ın, Arpat'ın ilahları? Sefarvayim'in, Hane ve İvan'ın ilahları nerede? Samirya'yı elimden kurtarabildiler mi? Bütün ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki Rab Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin? 2. Krallar 18-33-35 ayetler arasında. Bu Rab Şeke için ezici ve yanıtlanamaz bir iddia gibi geliyordu. Hiçbir tanrının halkını Asur kralının gücünden kurtaramadığı doğruydu. Tabii ki diğer ülkelerin tanrılarının tanrılar olmadığını, putlar olduğunu ve diri tanrının bütün dünyanın Rabbi olduğunu bilmiyordu. Halk sustu, komutana tek sözde bile karşılık veren olmadı. Çünkü kral Hizkiya karşılık vermeyin diye buyurmuştu diyor 36. ayette. Sözleri onları duyanların yüreklerinde ne tür bir izlenim bırakmış olursa olsun kimse ona tek bir sözle bile yanıt vermedi. Ve bundan sonraki gelişmeleri 19. bölümde göreceğiz.